Ayrım 35, sayfa 385. Ruh çağıran gazeteci yazar. Bizden ruh çağıran bir diğer edebiyatçımız ise Peyami Safa'ydı. Yıl 1945, İstanbul Büyükada. Masanın etrafında ünlü isimler var. Felsefeci Profesör Macit Gökberk, yakın gelecekte Demokrat Parti'nin milletvekili ve bakanı olacak Samet Ağaoğlu, yazar Peyami Safa ve eşleri Nebahat Safa, Rüya Ağaoğlu ile Zahide Gökberk. Burada sözü Samet Ağaoğlu'nun edebiyat anılarını kaleme aldığı ilk köşe kitabına bırakalım. Ruh çağırmayı Peyami öylesine jestlerle, seslerle yapıyordu ki heyecanlanmıyor değildim. Bir masanın çevresinde oturuyorduk. O elini masaya koyuyor, ahenkli bir sesle yavaş yavaş davete başlıyordu. Ey ruh hazretleri, ey efendimiz, lütfen bize iltifat et. Sana ricalarımız olacak. Yardımına muhtacız. Ey ruh, geldiğim şu masanın ayağını 3 defa kaldırıp indirerek haber ver. Peyami bunları söylerken nefesi sıklaşıyor, sesi titriyor, kısılıyordu. Bu arada içimizden birinin ayak oynatması, bir kımıldanışı hafif sesler çıkarabiliyordu. Peyami bunu işitince işte geldi diyor, istediklerini bir biri arkasına sıralayarak, ey ruh, bunlar olacak ise masanın ayağını 3 defa kaldır diyor. Arkasından da şu ve bu sebeple masadaki kımıldamalardan çıkan sesleri yorumluyordu. Peyami Safa sadece özel dostlarıyla ruh çağırma seansları düzenlemedi. O dönemde çalıştığı Tasvir-i Efkar ve Vakit gibi gazetelerde yazılar kaleme aldı. Örneğin Ölüler Yaşıyor mu diye yazı dizisi hazırladı. Server Bedi Takma ismiyle de bu konuda makaleler yazdı, olaylar anlattı. 13 Şubat 1946 gecesi Vakit Gazetesi'nin idarehanesine gelen bir ziyaretçi, yazı işleri müdürümüz Fethi kardeşe aynen şöyle söyler. Parti kurultayının Nisan'da toplanacağını yazıyorsunuz, yanlıştır. Biz rahmetli Ahmet Rasim'in ruhu ile konuştuk. Kurultayın 10 Mayıs'ta toplanacağını haber verdi. Arkadaşımız gülümser ve masanın üstündeki takvimin 13 Şubat yaprağı üzerine bu iddiayı kaydeder. İki gün evvel kurultayın 10 Mayıs'ta toplanacağı haberi gelince arkadaşların parmakları ağızlarında kaldı. Sadece yazarı değil, Vakit'in sahibi Asımus da ruh çağırmaya meraklı biriydi. Hamdullah Supi Tanrı Över'le yaptığı Sürnatürel Hadiseler başlıklı dizisini 3 gün sürdürdü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile Peyami Safa'nın Matmazel Noralia'nın Koltuğu romanlarının kahramanları ruh çağıran kişilerdi. Ruh çağırma meselesi sadece romanlarda ve günlük gazetelerdeki yazılarla sınırlı değildi. Enis Behiç kor yürek olayından sonra Doktor Behri Ruh Selman doktorluğu bıraktı. 1948 yılında üniversitelerde ruhçuluk üzerine dizi konferanslar verdi. Kadri, Mustafa Molla, Şihab, Kemal Yolcusu gibi adlarla tanıttığı ruhlarla yaptığı sohbetleri anlattı. Doktor Bedri Ruh Selman 1950'de Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'ni kurdu. Ruh ve Kainat adlı dergiyi yayımlamaya başladı. Derginin yazarları arasında müzisyen Hüseyin Saadettin Arel gibi tanınmış isimler de vardı. Rahmetli Cenk Koray da bu işlere pek meraklıydı. Neco, Rüçhan Çamay, Gönül Akkor gibi arkadaşlarını da bu tür toplantılara götürüyordu. Son olarak bu işlerin meraklılarına söyleyelim. Ruhçuluk bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kıbrıs'ta dernekler aracılığıyla sürdürülüyor. Ruh çağırma seanslarının ünlü ismi Peyami Safa gençliğinde hayli renkli bir hayat sürdü. İşte Türkiye'nin pek bilinmeyen 1920'lerdeki bohem hayatından bir kesit. Kokain alemindeki yazarlar. Sizi 1920'lerin İstanbul'una götüreceğim. Çoğun eserlerinden tanıdığınız ünlü simaların bohem hayatını anlatmak istiyorum. Kimdi bu kokain kullanan ünlü isimler? Genellikle hangi gazetecinin evinde buluşuyorlardı? Kokaine neden Beyza adını vermişlerdi? Kokaini nasıl buluyorlardı? Bu zehirli hayattan kurtulabildiler mi? İstanbul bohem hayatının merkezlerinden biri gazeteci Fikret Adil'in Beyoğlu Asmalı Mescid'deki 47 numaralı apartmanın çatı dairesiydi. Babasının büyük şair Tevfik Fikret'e hayranlığından dolayı adını verdiği Fikret Adil gazeteciydi. Sanat eleştirileri yapıyordu. İstanbul kültürel hayatının en önemli figürüydü. 1920'li yıllarda yaşadığı bohem hayatını Asmalı Mescit 74 adlı kitabında anlattı. Asmalı Mescit'teki evinin numarası 47'yi 74 olarak yazmıştı. Bir de arkadaşlarının isimlerini değiştirmişti. Gazeteci yazar Peyami Safa Server Bedi, ressam İbrahim Çallı Dallı, ressam Elif Naci, Elif Razi, şair Necip Fazıl Kısakürek, Necip, müzisyen Mesut Cemil, Cemil idi. Şeyh Memduh ise bana göre yazar Mahmut Yesari, Sarah Birsel'e göre gazeteci radyocu Nurettin Artam, kimine göre ise gazeteci radyocu Eşref Şefik'ti. Ve Beyza Kokain'di. Fikret Adil'in Asmalı Mescid 74 kitabı 1933 yılında basıldı. Alıntıyı kitabın ilk baskısından yaptım ve imla hatalarına dokunmadım. Gazetede telefon çaldı. Şeyh Memduh'tu. Bu akşam Vani köyüne gidiyoruz. Ne var? Varlık ziyafet veriyor. Peki kimler var? Dallı, Server Bedi, Necip, Mesut ve Beyza Hanım. Beyza Hanım'ı tanır mısınız? Tanımazsanız tanıyanlara sorun. Pek nefis bir şeydir. Onu tanıyanlara içki, açlık ve uyku tesir etmez. Beyza Hanım'ın avuşuna düşenler oradan ayrılamazlar. Aynı zamanda birçok aşığı vardır. Fakat hiçbiri ötekisini kıskanmaz. Onu herkes aynı derecede sever. Greta Garbo bile Beyza Hanım'a aşıktır. Son vapurla Vani köyüne gittik. Deniz kenarında bir bahçe, Aggiorno tenvir edilmiş ve bir çardağa sofra kurulmuştu. Mesut çaldı, dinledik. Necip otel odalarını okudu, dinledik. Dallı Rönesans devrini inkar etti, dinledik. Şeyh Memduh, Oscar Wilde'ın her insanda bir parça kadın ve bir parça da erkek kanı vardır nazariyesini müdafaa etti, dinledik. Bu esnada Beyza Hanım'ın aramızdan kaybolduğunu fark etmiştik. Dallı, eğer dedi biz gençler, Dallı 58 yaşındadır, dipnot doğrusu 47 olmalı, bu akşam Beyza'yı bulamazsak bu memlekette sanat öldü demektir. Vamık bir teklifte bulundu. Muhakkak Beyza'yı bulmalıyız, onsuz sabah edemeyiz. Sayfa 130-131. Asmalı Mescid'deki evi bir dönem Fikret Adil'le ortak kullanan Necip Fazıl Kısakürek, 1975 yılında anılarını yazdığı Baba Ali kitabında o yıllarda kumara, içkiye ve sigaraya düşkün olduğunu ancak kokain kullanmadığını yazdı. Kısakürek Beyza'dan da şöyle bahsediyor. Beyza hanımefendi meselesi. Beyza hanımefendi adı ve sanıyla kokain. Küçük bir şişe içinde naftalin gibi pırıl pırıl ince ve beyaz bir toz. Bu şişenin içine ruhu hapsedilen bir kadındır ve ismi Beyza hanımefendi. Beyazlığından kinaye. Beyza hanımefendinin etrafında 5 kara sevdalı. Eşref Şefik, Fikret Adil, Mesut Cemil, Peyami Safa, Elif Naci. Onu ellerinin üst kısmında baş parmaklarıyla şehadet parmağı arasındaki çukura gömerler ve burunlarına götürüp sağlı sollu çekerler. Hatta ellerinde Beyza'dan en küçük bir zerre kaybolmasına razı olmazlar. Bunu onlara tanıdık eczacılar temin ettiği gibi Fikret Adil'in alt katlarında Macar bar artistleri de bulur. Eğer bulamazlarsa da bohem halkasından birinde görecek olurlarsa karşılığında veremeyecekleri şey yoktur. Genç şair, dipnot Necip Fazıl Kısakürek, içkiden sonra bohem halkasının tepesine binen ve onları deve gibi güden Beyza hanımefendiden ne anladıklarını merak etmiş ve şu izahı almıştır. Müthiş bir şey. Burnunda ve yanak adalelerinde hafif bir donma hissi ve peşinde dipsiz bir huzur, sürçüh mizaç ve her şeyi bağışlama, oluruna bırakma zevki. Bu bir hal, lafla anlatılamaz. Bir kere, iki kere çekmekle de anlaşılamaz. Devam etmek ve onunla ünsiyet kazanmak lazım. Tecrübe edersen anlarsın ve Beyza'nın sırlarını bizden daha güzel dile getirirsin. Sayfa 79-80. Peyami Safa'nın Bir Tereddütün Romanı adlı eseri, tıpkı Fikret Adil'in Asmalı Mescid 74 kitabı gibi 1933 yılında yayımlandı. Peyami Safa da daldığı bu bohem hayatını bu romanında anlattı. Romanın kahramanı bir yazardı, yani kendisiydi. Bir gece ressam İbrahim Çallı'nın atölyesinde yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Nihayet içlerinden birisinin atölyesinde karar kıldılar. Büyük binanın denize bakan bu odası ölçülmüş ve düşünülmüş bir karışıklık içinde rahat ve zarif döşenmişti. İçeri girer girmez hemen sustular ve atölye sahibinin yeni yaptığı resimler karşısında büyük bir ciddiyetle durdular. Hala bırakmadıkları ut, keman ve içki şişeleri ve meze paketleri bir an evvelki şahsiyetlerinin gülünç birer sembolü halinde ellerinde sallanıyordu. Ve birkaç kadeh içtikten sonra ut sahibinin eline tutuşturuldu. Haydi bakalım arkadaş, çal bakalım. Kamayı vurdum yere. Ut çalan arkadaş sazı birdenbire elinden bırakarak atölye sahibinin yanına gitti ve kulağına bir şey söyledi. Sahi dedi o, hiç fena olmaz. Nasıl bulalım? Otomobilini çıkar, atlayalım, beraber gidelim. Haydi. Ve üç kişi otomobile atlayarak Beyoğlu'na çıktılar. Bir camiin ve polis kulübesinin yanından saparak dar bir sokağa girdiler. Otomobilden indiler. Kepenkleri yarıya kadar inik, kapısı kilitli gayet küçük dükkanın camından baktılar. Mal nasıl?
Birinci.
Sen ikinci dedin yoktur ki.
Vallahi yalan söylüyorsam gözlerim çıksın.
Hep öyle söylersin ve tebeşirle aspirinin kilosunu 5.000 liraya satarsın. Atölyeye geldikleri zaman şu manzarayı gördüler. Orada kalanlardan ikisi kanapede arkalarına dayanmışlar. Bir tanesi karşılarında yere bağdaş kurup oturmuş. Bir elinde şişe ve öbür elinde kadehle başını sağa sola mütemadiyen sallayıp duruyor. Hiçbir şey konuşmuyorlar. Yeni gelenleri görünce yerlerinden fırladılar. Müthiş bir gürültü koptu. Birbirlerine sarılıyorlar, haykırışıyorlar ve yerlere yuvarlanıyorlardı. 3-4 kişi dışarı çıktılar ve bitişik salonda baş başa verdiler. Ellerinde bir şey muayene ediyorlar, ışığa tutuyorlar, kokluyorlar ve bakıyorlardı. Biri fena değil diye mırıldandı. Öteki enfes dedi. Ve hep beraber ağır ağır bir şarkı söylediler. Evlendiği için aralarından çekilen müzisyen bir arkadaşlarını andılar. Tamburu üstüne yumuşak bir inhina ile eğilen, uzun sıcak ve munis gölgesinin hatırası canlandı. Bir tanesi bu gayip gölgeye ellerini sallayarak, ''Eşek! Eşek! Şimdi horul horul uyuyorsun, yaşamıyorsun!'' diye bağırdı. Sayfa 84-92. Eşek diye aşağılanmaya çalışılan kişi Mesut Cemil'di. O halde şimdi de Mesut Cemil'in kitabına konuk olalım. Tamburi Cemil Efendi'nin oğlu olan ve babası gibi musiki konusunda üstad sayılan Mesut Cemil, Celal Sahir Eroza'nın kızı Berrin Hanım'la evlenmişti. Berrin Hanım'ın ikinci eşi Nadir Nadi'ydi. O günlere babasının biyografisini yazdığı Tamburi Cemil'in Hayatı adlı kitabında bakın nasıl yazdı. Evlenil daha birkaç güne olmuş. Bekarken başta Çallı İbrahim olmak üzere ressam, edip, şair sınıfından İstanbul yaranı ile birlikte bohem hayatı yaşadım. Evlilikle bu bahsi kapattım. İşte o birkaç günün sonunda bir akşam vakti oturduğumuz sokağın ağzından bizim güruhun şamatasını duydum. Beni alıp götürecekler. Tedbir olarak hemen evin ışıklarını söndürdüm, hanımla oturduk. Bizimkiler kapıya gelip ısrarla çalmaya başladılar. Sesimizi çıkarmıyoruz. Benden ümidi kesince reisimiz Çallı içeri duyuracak kadar yüksek sesle ''Yürüyün arkadaşlar, biz Tamburi Cemil'in oğlunun evine geldiğimizi sanıyorduk. Meğerse şair Celal Sahir'in damadının evine gelmişiz.'' dedi ve gittiler. Sayfa 22. Sadece Mesut Cemil değil, zamanla çoğu Beyza'nın tutsaklığından kurtuldu. Ama kurtulmak kolay değildi. Kokainden ölen bir Osmanlı şehzadesi bile vardı. Abdurrahim Hayri Efendi. Sultan II. Abdülhamid'in 5. oğluydu. 1894 yılında Yıldız Sarayı'nda doğdu. Almanya'da eğitim gördü. 1. Dünya Savaşı'nda Galicia'da tabur komutanlığı, Filistin'de alay komutanlığı yaptı. Almanya'nın en yüksek harp nişanını, Pour le Mérite, liyakat nişanını aldı. 1919 yılında Osmanlı hanedanı içinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa usulü izdivaç yapıp Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kızı Nebile Emine ile evlendi. Bir yıl sonra kızları Mihrimah Selçuk dünyaya geldi. Gerek eşiyle bozuk olan ilişkisi ve gerekse savaş yenilgisi Abdurrahim Hayri Efendi'yi bunalıma soktu. İntihar etti. Ancak sıktığı kurşun beynine isabet etmeyince kurtuldu. Bir süre Venedik'te sağlık yurdunda kaldı. Şehzade Abdurrahim Hayri Efendi müziğe çok yetenekliydi. Çok iyi piyano çalıyordu. Salı akşamları Nişantaşı'ndaki evine Mabey'in orkestrasına mensup 20-25 müzisyen çağırıyor, klasik müzik dinliyordu. Bazen orkestrayı kendisi yönetiyordu. Bu konuda çok mahirdi. Bakmayınız siz bugünün Fazıl Say'a hakaretler eden cahil politikacılarına. Son dönem Osmanlı hanedanının Hatice Sultan, Fehime Sultan, Kadriye Sultan, Fatma Sultan gibi kadınları da dahil çoğu çok iyi piyano çalıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın son döneminde Padişah Vahidettin, Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak amacıyla Ankara'ya bir heyet gönderilmesine karar verdi. Heyetin başında Şehzade Abdurrahim Hayri Efendi vardı. Ankara hükümeti heyetle görüşmeyi kabul etmedi. Abdurrahim Efendi İstanbul'a boynu bükük döndü. Kurtuluş gerçekleşip saltanata son verilince Abdurrahim Efendi halife olmayı bekledi, beklediği gerçekleşmedi. Ve 1924'te hilafetin kaldırılmasıyla birlikte sürgüne gönderilen 144 kişi arasında o da vardı. Dipnot: Atatürk Osmanlı Hanedanı üyelerinin Türkiye'ye gelmesi için çok çabaladı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi buna karşı. İşte size bir haber. Dün meclisteki en mühim hadise Gazi Paşa'nın parti grubundaki teklifiydi. İsmet Paşa gruba Osmanlı Hanedanı'na mensup kadınların memleketten çıkarılmamasının meclis ve cumhuriyet için bir şefkat eseri olacağı hakkındaki Gazi Paşa'nın bu teklifini bildirdi. O anda grup odasının içinde kasırgalar koptu. Mebuslar masaların üzerine çıkarak olamaz diye bağırışıyorlar, bu teklife isyan ediyorlardı. Mebuslara hakim olan psikoloji merhamete ve şefkate yer bırakmıyordu. İtirazlar gittikçe yükseldi. Yalnız sağ olanları değil, ölenlerin kemiklerini bile memleketten atmalı sesleri duyuluyordu. Bu durum karşısında Gazi Paşa teklifini geri almıştır. Akşam 7 Mart 1924. Ailesiyle Paris'e yerleşti. 1933 yılında eşi Emine Hanım'dan ayrıldı. Annesi Peyveste Hanım Efendi ve kızı Selçuk Sultan'la yaşamaya başladı. Ekonomik sıkıntı çekmeye başladı. Osmanlı hanedanı mensuplarıyla hiç ilişkiye geçmedi. Zamanla diğerleri de onu unuttular. Ta ki 20 Ocak 1952 tarihine kadar. Abdurrahim Hayri Efendi'nin cesedi Paris'te bir otel odasında bulundu. Yüksek dozda kokain almıştı. Kimi hanedan efradı ölüm sebebine aşk acısı dedi. Aşk nice insanı kopardı hayattan. Herhalde en acısı geride kalanıydı. Yazar Şüküfe Nihal kendisi için intihar eden bir genç şairi hiç unutamadı. İntihara sürükleyen aşk acısı. Osman Fahri 30 yaşındaydı. Dönemin ünlü edebiyatçısı Cenap Şahabettin'in kardeşiydi. Ressamdı, şairdi, Mersiyeler adında bir şiir kitabı vardı. Arkadaş adlı dergiyi birlikte çıkardığı yakın dostu Mithat Sadullah'ın eşi Şüküfe Nihal'e aşıktı. Mithat Sadullah, Şüküfe Nihal evliliğinde sorunlar vardı. Ve bir gün Şüküfe Nihal oğlu Necdet'i alıp eşi Mithat Sadullah'ı terk etti. Zaten hiç arzulamamıştı bu evliliği. Hatta bileklerini keserek intihara kalkışmıştı. İstemediği evlilik artık son bulmuştu. Şüküfe Nihal'in bu zor günlerindeki dert ortağı Osman Fahri'ydi. Genç şair yıllardır sakladığı hislerini o günlerde açığa çıkardı. Olumsuz yanıt aldı. Sen benim hemdemi hayalatım, ben senin yarı tesellikârın. Olacakken fakat nedense Nihal, sen benim gözlerimde dert aradın. Osman Fahri karşılıksız aşkı yüzünden mecnun oldu. İstanbul'u terk etti. Elazığ'da öğretmenlik yapmaya başladı. Ancak platonik aşkını unutamadı. Şiirler gönderdi kara sevdasına karşılık alabilmek için. Ah madem ki sen de bir şair, ben de şairim, bu kâfidir. Hiç yanıt alamadı. Bu acıyla yaşamamak için kafasına tabanca dayayıp tetiği çekti. Yıl 1920 idi. Şüküfe Nihal Osman Fahri'ye karşı o günlerde bir şeyler hissetmiş miydi bilinmiyor. Bilinen Şüküfe Nihal'in kara sevda yüzünden intihar eden Osman Fahri'yi yaşamı boyunca unutamadı. Yakın arkadaşı yazar Pınar Kür'ün annesi İsmet Kür, Yarısı Roman adlı eserinde Şüküfe Nihal'i şöyle anlatıyor. Şüküfe Nihal hemen her görenin aşık ya da hayran olduğu kadınlardandı. Güzel denemezdi pek, gözleri çukurdu ve ufaktı, boyu hiç uzun değildi. Beden çizgileri dikkati çekmekten uzaktı. Neki zarifti, her zaman bakımlı ve çok şıktı. Dünyaya metelik vermeyen, kendine çok güvenen bir havası vardı. Onu bu kadar çekici yapan da bu dünyaya metelik vermeyen haliydi. Ve de o sıralar hayran olunacak kadın sayısı da çok değil miydi? Ya da nitelikleri mi farklıydı? Sanırım biraz öyle. Çocukluğumda şıklık sembolüydü benim için. Onun üstünde görüp hayran olduğum kimi renkleri, kimi desenleri hala sevdiğimi biliyorum. Çok kaprisli bir kadındı. Biraz cıvıltıya benzeyen, kendine özgü ve de hoş konuşma biçimi vardı. Evet, pek çok kişi sevdalanmıştı. Zamanın en gözde şairlerinden biri olan bu kadına. Şüküfe Nihal'e aşık olan isimlerden biri de Nazım Hikmet'ti. 1920'li yıllar. Erenköy bahçelerinde, köşklerinde şairler yan yana gelip edebi sohbetler yapıyorlardı. Bu toplantıların birinde Nazım Hikmet bir kağıda bir şeyler yazıp Şüküfe Nihal'e vermesi için Halide Nusret'e, Zorlu Tuna, uzattı. Bir Devrin Romanı adlı eserinde Zorlu Tuna olayı şöyle yazdı. O, yani Şüküfe Nihal, okuduktan sonra gülerek kağıdı bana verdi. Bugün gibi hatırlıyorum. Kağıtta şairin o delişmen yazısıyla aynen şu kelimeler yazılıydı. Ben sizin için çıldırıyorum. Siz bana aldırış bile etmiyorsunuz. Nazım Hikmet ile Şüküfe Nihal sevgili oldular mı? Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kız kardeşi İsmet Küre söylediğine göre, Nazım Hikmet Bir Ayrılış Hikayesi adlı şiirini Şüküfe Nihal için yazmıştı. Bu şiir ilişkinin boyutunu gösteriyor aslında. Bir ayrılış hikayesi. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp, parmaklarımı kanatarak, kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, yüzde yüz, yüzde 1500, yüzde hudutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla, severek, korkarak, eğilerek, dudağına, yüreğine, kafana. Şimdi ne söylüyorsam, karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana. Ve ben artık biliyorum. Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi, en son, en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim, saçlarım dolanmış, ölmekte olan parmakları da. Başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin. Yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak, sen yürümelisin, beni bırakarak. Kadın sustu, sarıldılar, bir kitap düştü yere, kapandı bir pencere, ayrıldılar. Dönemin ünlü şairlerinden sadece Nazım Hikmet aşık değildi Şüküfe Nihal'e. Yakın dostu Halide Nusret Zorlu Tuna'ya göre Ahmet Kutsi Tecer de Şüküfe Nihal'e aşık edebiyatçılardan biriydi. Şüküfe Nihal'in edebiyat çevrelerindeki en bilinen aşkı ise hiç şüphesiz Faruk Nafiz Çamlıbel'di. Faruk Nafiz Çamlıbel yaşamı boyunca unutamayacağı büyük aşkı Şüküfe Nihal'i halasının Erenköy'deki köşkünde gördü ilk kez ve ilk görüşte aşık oldu. Aşk karşılıklıydı, hep şiirler yazdılar birbirlerine. İnce bir kızdı bu, solgun sarı heykel gibi lal. Sanki ruhumdan uzak sisli bir akşamdı Nihal. Ben küreklerde, Nihal'in gözü enginlerde, gizli sevdalar için yol soruyorduk, nerede? Aşkları üzerine roman yazdılar. Faruk Nafiz Çamlıbel Yıldız Yağmuru'nda, Şüküfe Nihal ise Yalnız Dönüyorum adlı romanında sevdalarını dile getirdiler. Yazar Selim İleri de Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın adlı romanında edebiyat çevrelerinin çok konuştuğu bu aşkı anlattı. Aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Faruk Nafiz Çamlıbel, evlilik teklifine hep olumsuz yanıt alması üzerine sinirlenerek tayinini Ankara'ya çıkardı. Ve burada Ankara Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Aziziye Hanım'la ani bir evlilik yaptı. Yıl 1931'di. Bir zamanlar yalnız kalmaktansa Nihal'imden uzakta, kalsam diyorum, dar-ı diyarımdan uzakta diyen şairin böyle ansızın evlenmesi edebiyat çevrelerini çok şaşırttı. En çok da Şüküfe Nihal'i. Gerçi kavga ettikleri için bir süredir görüşmüyorlardı ama o da anlam verememişti bu ani evliliğe. Çamlıbel yanıtını 5 yıl sonra 1936'da çıkan Yıldız Yağmuru adlı romanında verdi. Romanın kadın kahramanı ayrılığı, aşkı ölümsüzleştirmek için istemişti. Romanın erkek kahramanı ise bu ayrılık nedeniyle gidip sade bir kadınla evlenmişti. Roman ne kadar gerçeği yansıtır bilinmez. Yıllar sonra 1954'te Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Sermet Sami Uysal, Faruk Nafiz Çamlıbel'e sordu. Eşinizle aşk evliliği mi yaptınız? Yanıt ilginçti. Hayır, birbirimizi beğenip evlendik. Duygudan çok kafa izdivacı oldu daha doğrusu. Kim bilir, belki de Faruk Nafiz Çamlıbel ölümsüz aşkını hiç unutamadı. Sadece rastlantı mıdır? Şüküfe Nihal'in ölümünden 1,5 ay sonra vefat etti. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ani evliliğinin ardından Şüküfe Nihal'le evlilik kararı aldı. Ahmet Hamdi Başar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden sınıf arkadaşıydı. Okul arkadaşının ülkenin sosyal sorunlarına ilgi göstermesi çok hoşuna gidiyordu. Ayrıca oğlu Necdet'e yakın ilgisi de bu evliliğe zemin oluşturdu. Evlendiler. Şüküfe Nihal, kızı Güney'i bu evliliğinden dünyaya getirdi. Ancak aradığı huzuru bulamadı. Eşi sürekli politik beklentiler, arzular peşindeydi. 1960'ta Şüküfe Nihal iki çocuğunu alıp kimseye haber vermeden evden ayrıldı, boşandılar. 65 yaşındaydı. Aşkı sadece ruhunda yaşıyordu. O aşkın sahibi ise sevdası uğruna ölümü seçen Osman Fahri'ydi. Yakın dostlarına tek aşkım odur, beni tek seven de odur. Nasıl ziyan ettim bu büyük aşkı diye dert yandı hep. Yakut Kayalar adlı romanının kahramanıydı Osman Fahri. Onun aşkı uğruna mecnun oluşu, ideal aşkı arayan romantik Şüküfe Nihal'e şiirler yazdırdı. Sana Mecnun dediler, mukaddestir gözümde, cinnet o günden beri. Hafızasını kaybedene kadar düşüncesinde, dilinde, kaleminde hep Osman Fahri vardı. Peki Şüküfe Nihal kimdi? 1896'da İstanbul Yeniköy'de bir köşkte doğdu. Dedesi Sultan 5. Murad'ın doktoru Emin Paşa'ydı. Babası Miralay Ahmet Abdullah Bey eczacıydı. Baba tarafından soyu Kastamonulu katipzadelere uzanıyordu. Annesi Nazire Hanım asker kökenli bir ailenin kızıydı. Şüküfe Nihal'in çocukluğu ve dolayısıyla öğrenimi babasının görevleri gereği gittikleri Manastır, Şam, Beyrut ve Selanik'te geçti. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Babası entelektüel biriydi. Onun sayesinde küçük yaşlarında edebiyatla tanıştı. İlk şiiri Hazan resimli kitapta yayımlandı. 18 yaşında üniversiteye gitti. Ancak babasının tayini Şam'a çıkınca İstanbul'da tek başına kalmaması için zorla evlendirildi. O dönemin yasalarına, kurallarına göre evlilik üniversiteye gitmeye engeldi. Bu hakkı boşandığında elde edebildi. 1919'da üniversitenin coğrafya bölümünden mezun olan ilk kadın oldu ve ilk kadın lise öğretmeni. Emekli olduğu 1953 yılına kadar İstanbul'un çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı. Siyasal, toplumsal meselelerle hep ilgiliydi. Kadınların eğitim hakkı konusunda dönemin dergi ve gazetelerinde makaleler yazdı. Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti'ne ve Asri Kadınlar Cemiyeti'ne üye oldu. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto eden Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde konuşma yapanlardan biriydi. Ey aziz vatan, beşiğimiz sendin, mezarımız yine sen olacaksın. Anadolu'daki ulusal savaşa katkı için İstanbul'da gizlice görev yapan kadınlardan biri de yine Şüküfe Nihal'di. O hep öncüydü. 1923'te kurulan Kadınlar Halk Fırkası'nın kurucusu oldu. Partinin genel sekreterliğini yaptı. 1920'li yıllar şiirin yanında romana başladığı dönem oldu. İlk romanı Renksiz Izdırap 1926'da yayımlandı. 1935'ten itibaren Cumhuriyet, Tan, Yeni İstanbul gibi gazetelerde yazmaya başladı. Domaniç Dağları'nın Yolcuları adlı eseri Unutulan Sır adıyla beyaz perdeye aktarıldı. Sosyal sorumluluk içeren çalışmalar içinde de yer aldı. İstanbul Hayırseverler Derneği'nde, Çocuk Dostları Cemiyeti'nde ve Türk Kadınlar Birliği'nde görev yaptı. 1962 yılında başına talihsiz bir olay geldi. Caddeyi karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Kaza sonucu birçok ameliyat geçirdi, sol bacağı kısa kaldı. Hayatın zorlaşması sonucu yakın arkadaşları Hasene İlgaz ve İffet Halim Oruz'un açtıkları Bakırköy'deki huzur evine yerleşti. Kızı Güney'in bebeğini doğururken hayata gözlerini yumması yaşamla ilişkisinin kopmasına neden oldu. Yurt dışında felsefe öğrenimi gördükten sonra Türkiye'ye gelip Taksim ve Osman Bey'de İstanbul'un en tanınmış iki kitap evini açan oğlu Necati Sander, annesinin bu durumuna çok üzülüyor ve onu böyle görmemek için yanına pek uğrayamıyordu. Kız kardeşleri Bediye Taş ve Muhsine Akkaş da artık yaşlanmışlardı. Sık gelemiyorlardı huzur evine. Şüküfe Nihal zamanla konuşmayı tamamen kesti ve 24 Eylül 1973'te hayata gözlerini kapadı. Rumeli Hisarı Aşiyan mezarlığına defnedildi. Adı okullara verilen Şüküfe Nihal'in mezarı bugün iç acıtacak kadar bakımsız.